İyi geceler sayın seyirciler. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz Sadrıyan Hayat TV'de. Akın Hocam'la birlikte de beraberiz. Bugün bir internet sitesinde birkaç tane haber gördüm Akın Hocam. Bu özellikle evrimi savunan bir site ama insanın evrimiyle alakalı çok böyle çılgın düzeyde bir şeyleri var. Savunma teknikleri var. Ama bir o kadar da komik bizim için. Ben şimdi izin verirsen onunla başlamak istiyorum.
Estağfurullah.
Şimdi insanoğlunun sözde atası olarak tüylü maymunumsu yaratıkları gösteriyorlar. Bundan sonra da insanın bir şekilde tüysüzleşip günümüzdeki estetik ve güzel haline geldiğini söylüyorlar ya. Şimdi trajikomik diyeyim, bilim evrim teorisyenlerinin bu konuyla yaptığı, bakın, öne sürdüğü araştırmalar. Şimdi 1924 yılından başlıyoruz. Antropolog, yani insan tarihi uzmanı olarak nitelendirilen bilim dalı antropolog olmuş Raymond Dart diyor ki, maymunsuların atalarının ağaçlar üzerinde yaşarken bizim atalarımız açık alanlarda dolaşmak durumunda olduğu fikrini yaygınlaşmaya başlamıştı. Avcılık yapan erkeklerin bedeni çok ısındığı için tüylerini dökenler zamanla elendi. Yani elenmede ön plana çıktı. Doğal seleksiyon oldu. İşte terlemede tüysüzlük daha avantaj sağladığı için diyor. Bundan dolayı işte tüysüzleşerek günümüze kadar geldi diye bir şey ortaya atıyor. Sallıyor yani. O dönemde bu tartışmalara yol açıyor. Bütün bilim dünyası bunu tartışıyor. Şimdi burada bir konuşalım. Günümüzde halen goriller var mı? Var. Şempanze, maymun türleri var mı? Var. Herhangi bir maymun türü en atletik olan insandan, bu bilimsel bir araştırma, en az 10 kat daha güçlü. Mesela bir goril en güçlü insandan 10 kat daha güçlüymüş. Bu bir. Güçlü yani. Yapılan araştırma bunu gösteriyor. Ve en atletik insandan kat be kat daha atletik değil mi maymunlar? Böyle.
Evet.
Tüysüz maymun var mı? Yok. Demek ki yani bu adamlar zaten bizden bir kere çok daha fazla atletikler ve tüysüzleşme gibi bir ihtiyaçları yok. Tüy bunlar için zaten bir kıyafet olmuş. Bunlara tüyün bir zararı yok. Dolayısıyla bu atmasyon haber bir kere 1924'te direkt yalanlanmış oluyor. Evet. 1972 yılında Oregon Yerel Primat Araştırma Enstitüsü, yani bu evrimle alakalı bir konunun enstitüsü kurulmuş. 1972 yılında William Montana diye bir adam diyor ki, bir de çok çalışkan birisiymiş bu, öğrencilerden birisi, yıllarca yaptığım araştırmalardan sonra insanların tüysüzleşme özelliğinin açıklanmasının erişilemez olduğunu söylüyor. Yani insanoğlunun tüysüzleşmesinin açıklanabilir olamadığını söylüyor. Yani böyle bir şey açıklanamaz diyor.
Evet.
Bir veriyle. Daha sonra bunun üzerine işte memelilerde derilerinde yağ da vardır diyenler var. İşte memeliler suda, işte sudan gelmiş olabilir miyiz acaba? Balıklarda da yağ var gibi böyle çeşitli atmasyonlarda da bulunanlar var. En sonunda şuna geliyorlar. 2000 yıllarına yaklaştığımızda diyorlar ki, biz neden tüysüzleştiğimizi bulamıyoruz? Önemli olan ne zaman tüysüzleştiğimiz diyorlar. Şimdi burada komedi başlıyor. Yani ortaya bir şey atmış, tüysüzleştik diyor. Ama bunun neden olduğu ve ilgili hiçbir açıklama yok. Bunu da cevaplayamayınca şöyle diyor aynen. Paleontologlar bize bunun cevabını veremedikleri için diyor, biz tartışmayı diyor başka bir alana taşımak zorunda kaldık diyor. Eminiz tüysüzleştiğimizden ama bunun bilimsel bir cevabı olmamasına rağmen eminiz. Bunun için uzman tartışmayı farklı bir alana taşıyoruz diyor. O da ne zaman tüysüzleştiğimiz. Bak, eminliğe bak. Sonra işte 2004 yılında insanın genom projesinin tamamlanmasıyla 2004 yılında insanın renk veren, derisine renk veren genler tespit ediliyor. Tüylerin renk, ne renkte olacağını tespit eden çeşitli genler tespit ediliyor. Bundan sonra 2007 yılında Florida Doğa Tarihi Müzesi'ndeki bir parazitolojist olan David L. Reed, yani parazit denen küçük canlıların uzmanı David L. Reed, şunu şöyle bir araştırma yapmış. Diyor ki, ne zaman olduğu sorusunda insandaki, yani bunu araştırırken insan derisinde olabilen bitlerin, küçük bitler var ya, şempanze ve gorillerdeki bitlerle olan akrabalığına bakarak ben diyorum ki diyor, insanoğlu 3.3 milyon yıl önce tüysüzleşmiştir diyor. Yani süper atıyor artık. Ne diyeyim ben? Oradaki bitlerin akrabalığını araştırmış adam. O kadar ince bir şey araştırmış.
Ya kendi pagan dinini ispatlamak adına yapıyor tabii bunu. Yani
evet.
Bitti mi hocam bu arada?
Yok yok.
Devam edelim.
İki cümle daha kaldı. Tamam. 2010 yılında şuna diyorlar ki insanla maymun arasındaki tüysüzlük, işte yağ tabakası, biliyorsunuz şempanzeler 8 ayda doğar, insan 9 ay 10 gündür doğma süresi. Alçalmış gırtlak, koku duygusunun yok olması, zeka ve sosyal hayat ve konuşma ve öğrenme gibi benzeri özellikler, eğer bunlardan en büyük ikisi olan iki ayaklılık, yani iki ayağımızın üzerinde yürümek ve tüysüzlük kabaca aynı zamanlarda ortaya çıktı bulunursa bile, yani başka teoriler doğru olabilir diyor. Yani 2010 yılında yapılan açıklama bu tip ayrımlarla alakalı bulabilecek buluşlar bir önceki buluşlardan bilmem Hardy'nin buluşunu destekleyebilir diyor. Yani 2010 yılına geldiğimizde yine ortada hiçbir şey yok. Yine karma karışık bir durum var ve ortaya çıkmış bir şey yok. Bunu yapan, bu siteyi, bu haberi yapan sitede de şöyle bir olay var. Diyor ki mesajlar, diyor, site için yapılan mesajlar sadece, diyor, siteyle ilgili genel görüş, tasarımla ilgili görüşleri ihtiva edebilir. Evrim teorisi konusunda soru içeren ziyaretçi mesajları yayından kaldırılacaktır diyor. Çünkü bu mesajlarda sorulan soruların biz bütün izleyiciler tarafından okunmasını istemiyoruz. Bize özel soru sorarsanız belki cevabını alabilirsiniz diyor.
Evet.
Yani başından başladığımız projenin sonuna geliyoruz ve sitede de içi boş çıkıyor. Bak, sitede içi boş. En sonunda insanın maymunun sözde tüysüzleşmesi araştırmasının da içi boş çıkıyor. Geldiğimiz nokta yine eşleşiyor. Şüphesiz ki insanoğlunu Allah bu şekilde yaratmıştır. Maymunları da o şekilde yaratmıştır.
Evet, inşallah. Yani zaten kendileri de itiraf ediyorlar. Yani öyle biz bilimle, zaten bilimin kuralları değildir bizim için diyorlar. Bizim materyalizme bir bağlılığımız var diyorlar. Yani bu alıntı gerçekten çok önemli. Bunu tekrar edelim. Richard Levantine isimli materyalist birisi şöyle diyor. Bizim materyalizme bir inancımız var. A priori, yani önceden kabul edilmiş, doğru varsayılmış bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan şey bilimin yöntemleri ve kuralları değil. Yani biz bilimin yöntemleriyle, kurallarıyla, işte bilimsel verilerle biz bununla ilgilenmiyoruz diyor. Bizim materyalizme a priori bir bağlılığımız var diyor. Önceden kabul ediyoruz diyor. Aksine materyalizme olan ve a priori bağlılığımız nedeniyle dünyaya materyalist bir açıklama getiren araştırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz diyor. Şimdi insanla maymun arasında bir kere hiçbir bağlantı yok. Tamamen birbirinden farklı canlılar. Yani görünüş olarak işte birbirine benziyor olması bu canlıların birbirinden evrildiği anlamına gelmez. Hiçbir canlı zaten birbirinden evrilmiyor. Hepsi türler ayrı ayrı yaratılıyor. Tür içerisinde çeşitlenmeyi Allah varyasyon diye bir mekanizma yaratmış. O mekanizma vesilesiyle yine Allah yaratıyor.
Evet.
İnşallah. Şimdi işte maymunların neden işte tüyleri var, insanın neden tüyleri yok, işte bitleri arasında bir akrabalık var, biz oradan çözüyoruz. Yani bunlar böyle artık deli saçması olarak nitelendirilecek şeyler ve hani burada da zaten şey yapmış, biz bilimin yöntemleriyle ilgilenmiyoruz diyor. Yani bir niye işte insanın tüyü döküldü, biz yani buna şey diyemeyiz diyor. Yani Allah'ın varlığı, Allah o şekilde yarattı kesinlikle diyemeyiz. Çünkü biz materyalizme bir bağlılığımız var. Bir din olarak onu benimsedik. Buna aykırı düşeceği için diyemeyiz. Ama işte bitlerle, kıllarla, yünlerle uğraşırız diyor. Yani bunu ispatlamak adına. Öyle bir şey de zaten yapamazlar. Yani şu anda artık bitti Darwinizm. Yani yeryüzünden hocamız tamamen sildi. Evet, artık böyle kırıntıları kaldı. İnşallah onları da hocamızın vesilesiyle biz de inşallah bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve biz de inşallah temizleyeceğiz. Kalmayacak yani. Şimdi Darwinistler işte böyle çok biraz da değişik bir mantıkla, yani biz güçlünün yanında oluruz. İşte hani üniversitelerde hep destekleniyor diyor ya işte, evet, evrimciler çok, evet, fazla. Evet. Biz o yüzden onların yanındayız. İşte üst rütbedekilerin dedikleri bizim için daha önemli. Yanlış olması önemli değil. Şimdi böyle diyorlar ama yakında dünyada tamamen bir safsata olduğu ortaya çıkınca, zaten çıktı da tam olarak hakim olunca ve bunun artık bir pagan dini olarak derslerde okutulmaya başladığında, o zaman yani artık nasıl bir dönüşle dönecekler onu merak ediyorum. O yüzden şimdi hemen bıraksınlar. Yani o zaman artık böyle, evet, çok belli olacak. Tam rezil olacaklar. O yüzden böyle yani şu anda artık yavaş yavaş bir şey yapsınlar. Yani bu düşüncelerinden vazgeçsinler. Hatta hızlı bir şekilde vazgeçsinler bu düşüncelerinden. Biraz da şeyden bahsedebiliriz. Şimdi Darwinizmin İnsanlığa Getirdiği Belalar kitabı var hocamızın. Yani Darwinizm öyle çok masum bir teori değil. İnsanların başına çok fazla belalar getirmiş ve bu Darwinistlerin mantığı yüzünden, dünyaya bakış açıları yüzünden böyle oluyor. Şimdi slaytlarımız var, oradan başlayabiliriz. İlk başta nasıl başladığına ve tarihine bakalım Darwinizm. Darwinizm
Evet, çok iyi olur
Sümerlerden
inşallah.
gelen bir inanç. Şimdi Sümerlerden kalan Enuma İliş adlı yazıtta anlatıldığına göre ilk başta bir su karmaşası vardı. Ve bu su karmaşasının içinden birdenbire Lahau ve Lahamu adlı haşa tanrılar ortaya çıkmıştır. Allah'a tenzih ederiz. Yani bunun onların tamamen işte canlıların çamurların içerisinde kendiliğinden tesadüfen oluşabileceği iddiası zaten eski Sümer'den gelen bir iddia. Bu Darwin'in söylediği bir iddia değil. Her devirde bu din olmuş ve her devirde Müslümanlar onlara karşı mücadele edip ve galip gelmişler. Yani
Yani hemen hemen
mağlup
bir de
oldukları bir dönem yok.
aynı iddialarda bulunuyorlar. Hemen
Evet,
hemen.
her
Yani
dönemde
kendi
aynı
kendine olmuş
iddialarda
diyor değil mi?
bulunuyor. Evet.
Sudan çıkmış diyor. Benzer şeyler.
Evet. Şimdi Darwin'in söyledikleri var. Malthus diye bir iktisatçı var. O diyor ki işte yeryüzü kaynakları sınırlıdır. Yani yeryüzünde işte yiyecekler sınırlıdır. Ama insan ihtiyaçları sınırsızdır. İnsanların nüfusu da çok fazla hızla artar. O yüzden diyor yani onların işte hastaların, sakatların öyle çok fazla ilgilenmeyin diyor hastalarla, sakatlarla. Yani onlar ölüp gitsinler diyor. Çünkü zaten az bir şey var diyor, az yemek var diyor. Yani onlar zaten doğanın bir doğal seleksiyonla elenecek canlılardır diyor, haşa. Yani biz onlar baş tacımız normalde. Hastalar, sakatlar, akli dengesi bozuk olan yine insanlar olabiliyor. Biz onlar baş tacımız. Ölene kadar inşallah bakarız. Öyle bir mantık olmaz ama tabii Malthus materyalist bir bakış açısıyla baktığı için bu şekilde değerlendiriyor. Şimdi Darwin de fikirlerinde Malthus'tan çok fazla etkileniyor. Orada şöyle bir alıntı var. Malthus'un nüfusla ilgili çalışmasını okumaya başladım diyor Darwin. Bu biraz önce anlattığım mantığı. Yani işte az kaynak var. Ondan sonra insanların sayısı çok fazla. O yüzden hastalar, sakatlar bizim için önemli değil ile ilgili çalışmasını okumaya başladım diyor. Ve hayvanlarla bitkilerde sürekli gözlemlediğim hayatta kalma mücadelesini düşündüğümde bir an farkına vardım ki bu koşullar altında uygun varyasyonlar korunacak ve uygun olmayanlar yok edilecekti. Yani
Aynı şeyi söylüyor.
güçsüzler yok edilecek, güçlüler hayatta kalacaktı diyor. Bunun sonucunda ise türler ortaya çıkacaktı. Yani biz yeni türlerin ortaya çıkması için güçsüzlerin ölmesi gerektiğini iddia ediyor. Burada sonradan üzerinde çalışabileceğim bir teoriyi sonunda elde etmiştim diyor. Şimdi Darwin'in teorisinin
Tehlike burada
tehlike
başlıyor
burada
işte.
başlıyor. Evet, yavaş yavaş burada başlıyor tehlike. Şimdi Stephen Jay Gould yine dünyaca ünlü bir evrimci. Bunun türlerin kökeninde şöyle söylüyor, türlerin kökeniyle ilgili. 1859 yılında türlerin kökeninin yayınlanmasından sonra esaret, kolonileşme, ırk farklılıkları, sınıf mücadelesi ve cinsel roller hakkındaki tartışmalar bilim bayrağı altında yürütülmeye başlandı. Yani bu tarz sınıf mücadelesi, işte kolonileşme, esaret gibi şeyler artık bilimin konusu olmaya başladı diyor. Halbuki bunlar bilimle yani normalde hani bilimden de farklı konular var burada. Bilimle alakası, biyolojiyle alakası olmayan konulardan bahsediyoruz ama bu bilim bayrağı altında yürütülmeye başladı. Yani bilimsel bir kisveyle insanlara anlatılmaya başladığını söylüyor. Yine Darwin'in bir arkadaşı türlerin kökenini okuduğu zaman şöyle bir yorumda bulunuyor. Darwin'in arkadaşı. Türlerin kökenini okuyor ve kitapla ilgili şunu diyor. Bu kitap toplum tarafından genel bir kabul gördüğü takdirde dünyada daha önce hiç görülmemiş şekilde insan ırklarında bir soykırım yaşanacaktır diyor. Bak bu öngörü olarak söylüyor bunu. Daha henüz bir olay yok ortada. Yani Darwin Türleri Kökeni kitabını yazıyor ve bunun mantığı diyor insanların ırklarının soykırımına neden olacak bir mantık var diyor. Çünkü güçlü olan hayatta kalır, zayıf her zaman ezilir. Hasta insanlar, sakat insanlar, zayıf insanlar her zaman ezilir ve yok edilir. Hatta belirli ırklar aşağı ırk olarak yorumlanıp onlara da soykırım çok rahat uygulanabilir diyor. Yani bu teoriyle diyor. Nitekim ilerleyen yıllarda haklı olduğunu da göreceğiz. Şimdi yine Charles Darwin'in Türlerin Kökeni kitabında bir yorumu var yine. Şöyle söylüyor. Yabanıl insanların vücutça ve kafaca zayıf olanları eleni verir.
Evet,
Şimdi
soykırımdan başlamış oluyor burada
sen böyle bir
dediğin
şeye
yani.
nasıl karar veriyorsun? Yani vücutça ve yapıca. Hiç öyle bir olay da yok zaten. Yani çok zayıf bünyeli insanlar da çok rahat yaşayabiliyorlar, uzun yıllar yaşayabiliyorlar. Yani senin ona gösterdiğin değerle ve sevgiyle alakalıdır. Verdiğin imkanla, kendi aklı becerisiyle alakalıdır o. Eleni verir diyor. Ve sağ kalanlar çoğunlukla gerçekten sağlıklı kimselerdir. Öte yandan biz uygar insanlar elenme sürecini engellemek için elimizden geleni yaparız. Şimdi hastalara, sakatlara şefkat gösterilmesini elenme sürecinin insan engellenmesi olarak görüyor. Yani onların elenmesi gerekiyor diyor ama biz nedense onları kurtarmak için elimizden geleni yaparız diyor.
İnsanı tamamen hayvan olarak görüyor.
Evet.
Hani sen hayvan çiftliğinde sanki böyle domuzluk şeyleri seçerler yani güzel olsun diye böyle hayvan
Evet.
çiftliğinde. Onun gibi mantık aynı hiçbir farkı yok.
Evet. Gerizekalılar, sakatlar ve hastalar için bakım evleri kurarız. Bakın bunu yanlış bir şey olarak anlat. Yanlış bir şeymiş gibi lanse etmeye çalışıyor. Yani bakım
Evet.
evleri kurulması, hastalar, sakatlar, bunlara şefkat gösterilmesi. Yani biz buna çok meraklıyız diyor ama bu yanlış bir şey diyor. Devam ediyor. Yoksulları koruma yasaları çıkarırız. Tıp uzmanlarımız her hastayı yaşatmak için en son ana dek bütün hastalık ustalıklarını gösterir. Yani böyle doktorların da sakat ve hasta insanları yaşatmak için tüm emeğini çabasını sarf etmesini yine yanlış bir şey olarak diyor. Yani şöyle diyor, bırakın ölsün diyor. Zaten diyor yani bizim gelişmemiz, daha türleşmemiz için bu zaten hasta insanın ölmesi gerekiyor diyor. Yani siz niye onu kurtarmaya çalışıyorsunuz diyor. Bakın mantığa bakın yani. Böylece uygarlaşmış toplumların zayıf bireyleri kendi soylarını sürdürmektedir. Evcil hayvan yetiştiriciliği yapmış hiç kimse bunun insan ırkına büyük bir zarar vereceğinden kuşku duymaz diyor. Yani hastalar için, sakatlar için evler kurulması, onlara şefkat gösterilmesi, ölüm döşeğindeki bir insanın bir doktor tarafından Allah'ın dilemesiyle iyileştirilip ondan sonra sağlığına kavuşturulması, bunların hepsi diyor insan ırkına zarar veren şeyler diyor. Bunu yapmayın diyor. Onların hepsini bırakın diyor, ölsünler diyor.
Yani tam şeytanın söylediğinin değil mi?
Evet.
Hatta Deccal'in emrinin tam net aynısını yapıyorlar. Tam Kur'an'da geçen müminin yapması gereken insani vicdan davranışlarının tam zıttı. Değil mi? Yani çok net bir biçimde Deccal'in parmağı olduğu çok belli.
Evet, yani şimdi bizi izleyenler de gerçekten ilk defa şahit oluyor olabilirler. Yani Darwinizm işte bilimdir. Ondan sonra çok masumdur. İnsanlığa bir zararı yoktur. İnsana insan olmayı öğretir. Yani böyle evrimcilerin ağzından çıkan böyle safsatalar oluyor.
Evet.
Burada görüyoruz öyle bir olay yok. Yani bir evrimciye o zaman Darwin'in türlerin kökeni kitabında yazdığı her şey doğrudur diyor, değil mi evrimciler? Her şey doğrudur diyor. Tam o zaman bir evrimci arkadaşımızın bir babası, annesi ölüm döşeğinde yatakta olsun ve ona bir müdahaleyle kurtarılabilecek olsun. O zaman müdahale edilmemesini
Edilmemesi
savunması
gerekir.
lazım, değil
Evet.
mi? Çünkü hasta, sakat, ölüm döşeğinde onun ölmesinin kabul etmesi, hatta desteklemesi gerekiyor anne babasının. Yani eğer türlerinin kökenine doğru diyorsa, mesela bir yakını olabilir, başka birisi olabilir, arkadaşı olabilir. Buna izin vermesi gerekiyor eğer samimiyse. Belli ki samimi değil yani. Burada zaten kendileri de inanmadığı açıkça ortaya çıkıyor. Yine Darwin'in Türklerle ilgili söylediği sözleri var. Onlara bakalım. Avrupa ırkları olarak bilinen medeni ırklar, şimdi Avrupa ırklarını medeni ırk olarak ilan ediyor. Öyle bir şey yok. Her ırk medenidir. Avrupalılar da medenidir. Türkler de medenidir. Afrikalılar da medenidir. Hepsi medenidir inşallah.
Evet.
Yaşam mücadelesinde Türk barbarlığına karşı haşa galip gelmişlerdir. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda bu tür aşağı ırkların haşa çoğunun medenileşmiş yüksek ırklar tarafından elemine edileceğini yani yok edileceğini görüyorum diyor. Yani diyor ki haşa Türkler aşağı ırktır, Avrupa ileri ırktır. Belli bir süre sonra Avrupalı ırklar onları, Türkleri yani elemine yani yok edecek diyor. Şimdi bakın
Evet.
yani
Bir şey söyleyeceğim buna. İyi, sen
söyle
söyleyince
hocam
sen.
buyur.
Estağfurullah. Şimdi burada iki şey aklıma geldi.
Evet.
Birincisi şu. Yüksek ırk olarak Avrupalılar kendisini gösteriyor. Hakikaten evrim teorisine de baktığımızda insan atası olarak nitelendirilen hiçbir maymunsu onların tabiriyle Londra'nın göbeğinden çıkmamış mesela. Veya Washington'un ortasında yok. Veya Almanya'da yok. Hepsi Afrika'nın ucra köşelerinde, Tanzanya'nın bilmem neresinde, yani ilkel olarak nitelendirdikleri o canlılara ait fosiller her nedense oralarda ve mükemmel olarak nitelendirdikleri kendileri de her nedense Avrupa'da çıkıyorlar. Bu kere burada bakış açısına baktığımızda burada bir film senaryosu var. Yani eğer evrim diye bir şey olmuş olsaydı Avrupa'da niye çıkmıyor o zaman ara geçiş fosili, değil mi? Yani Almanya'da, değil mi? İngiltere'de, Fransa'da niye tam başkentlerinde, tam oturdukları yerde çok güzel böyle insansı ara geçiş fosilleri neden çıkmıyor? Onları niye
hiçbir yerde yok da o yüzden çıkmıyor.
Evet. Afrika'da çıktığını iddia edenlerin sebebi de oradaki ırkları aşağı görmesi.
Evet.
İkincisi de Darwin'in şu sözünü şöyle tevil edebiliriz. Allah alem ahir zamana şu anlamda bir şey çağrıştırdı bende. Diyor ya, Avrupa'nın Türk barbarlığından korunmuş ırklar olarak gösteriyor. Avrupa'nın henüz Türk-İslam birliği ile İslamiyet'in kültürü, medeniyeti, sanatı, mimarisi ile tanışmadığını aslında söyleyelim. Doğrusu bu sözcüğün. Ama inşallah önümüzdeki yıllarda hani ileride elimine edeceğini söylüyor Avrupa'nın Türkleri. Halbuki ileride Türk-İslam birliği ile
Hepimiz kardeş olacağız.
Evet. Türk-İslam birliğine dahil olacak. Tam tersi olacak inşallah. Onlar da hiç görmedikleri, değil mi? Teknolojik ilerlemeyi, sanatta, mimaride, insan haklarında, adalette, ekonomik olarak bolluk ve berekette her alanda göreceklerdir inşallah. O sözü böyle tevil etmiş olalım.
İnşallah. Şimdi tabii bu hasta mantığı anlattık şimdi. Yani insanlara hiçbir şekilde fayda getirmeyecek ve insanların böyle artık katledilmeleri bazı ve şehit edilmeleri için tam böyle uygun zemini oluşturan mantığı tarif ettik. Bakalım şimdi 1859'larda işte Darwin türlerin kökenini yazdıktan sonraki dönemde zaten 1. ve 2. Dünya Savaşları çıkıyor. O olay. Çünkü herkes birbirini yani görenler için söylüyorum. Evet. Aşağı ırk olarak görüyor. Sen daha aşağısın diyor. Hayır, sen daha aşağısın diyor. Bizim gelişmemiz için ne yapmamız gerekiyor diyor. Birbirimizi öldüreceğiz diyor. Yani Darwin öyle söyledi diyor. Eğer birbirinizi öldürmezseniz diyor, türleşme olmaz diyor. Hastaları, sakatları zaten tamamen yok edeceğiz diyor. Yani onlar çünkü bizim gelişmemizi çok geriletiyorlar, etkiliyorlar diyor. Bakın neler oluyor şimdi, ondan bahsedelim. 1875'te, yani bakın bu 1850'de olmuyor. 1859'da Darwin türlerinin kökenini yazıyor. Bundan sonra oluyor. Sonra, bakın bu çok önemli. 1875'te ilk olarak Tennessee'de, sonra pek çok eyalette beyaz zenci ayrımı başladı. Bu trenlerde, işte toplu taşıma araçlarında ve mesela halka açık yerlerde, birçok yerde beyaz ve zenci tabelası koymaya başlıyorlar.
Çünkü onların maymunun, değil mi?
Evet, atası maymuna olan. Daha yakın, evet, olduk gördükleri için haşa zencileri. Ve bunları ayırıyorlar. Ve verdikleri haklar da değişmeye başlıyor. Çünkü beyaz taraf insan olmuş oluyor. Diğeri haşa, daha aşağı olduğu için onun daha az hakkı olmuş oluyor. Daha gelişmesi, evet, lazım çünkü onların akıllarına göre. Sonra 1890-1901 arasında 1300'e aşkın zenci katlediliyor.
Katliam başlıyor.
Avustralya'daki aborjin yerleşim birimleri 50 yıl içinde, yine Darwin'den sonra bu, vahşi bir biçimde ortadan kalkıyor. Bakın, aborjinleri çünkü aşağı ırk olarak görüyorlar. Gelişmemiş, maymuna daha yakın olduklarını görüyorlar haşa. Son derece şerefli, aklı başında insanlar. Sonra kayıp halka olup olmadığının incelenmesi için 10 bin Avustralya aborjin yerlisi gemiyle British Museum'a götürülüyor. Bakın, uygulamaya bakın. Yani birisi, evinizde oturuyorsunuz. Birisi kalkıyor, geliyor, hadi gidiyoruz. Nereye? Sen ara geçiş forma mısın, değil misin? Müzeye gideceğiz, bakacağız diyor. Yani normal akli dengesi bozuk bile denilse bunu yapan insana gerçekten çok az olur. Yani nasıl bir mantık, nasıl bir kafa yapısını oluşturduğunun görülmesi için Darwinizmin,
evet,
çok açık bir örnek. Yani sen bir insanı kalkıp da hadi kardeşim gidiyoruz, sen ara geçiş formusun, ona bakacağız denir mi yani bir insana?
O şu demek, kesip biçiyorlar, içine bakıyorlar.
Yani evet,
karşılaştırmalı bir konu öyle değil. Direkt laboratuvarda, evet, deney hayvanı olarak diye yani ona.
Evet, aşağı. Sydney'deki Avustralya Müzesi'nin müdürü Edward Ramsay 1874 ve 94 arasında aborjinleri Avustralya hayvanları olarak adlandırdığı bir müze kitapçığı yayınlıyor. Bakın, normal insanlara, şu anda da Müslümanlığı seçtiler maşallah.
Aborjinler.
Aborjinler.
Maşallah.
5 sene önce yanlış hatırlamıyorsam 4-5 sene önce toplu bir şekilde Müslümanlığı seçtiler. Yani son derece aklı başında şerefli insanlar. Onlara Avustralya hayvanları diyor haşa böyle bir kitapçık hazırlıyor. Şimdi hani diyorlar evrimciler yok diyorlar işte Darwinizmin hiçbir tehlikesi yok. Tam tersi insan benliğini buluyor ne olduğunu evrendeki yerini anlıyor falan. Biz öyle bir şey görmüyoruz yani burada öyle, burada psikopatlık derecesinde bir manyaklık görüyoruz yani başka bir şey görmüyoruz. Kongolu bir yerli Otobenga isimli evli iki çocuk babası normal aklı başında işleri güçleri olan bir insan. Ara form olarak sergilendiği için intihar ediyor. Alıyorlar bunu Otobenga isimdeki şahsı normal bir insan aklı başında bir insan. Maymunlarla beraber sergiliyorlar. Ve artık gururuna yediremiyor belli bir süreden sonra yani normal bir insan olduğu için. En sonunda intihar ediyor bakın. Yaptıkları olaya bakın. Şimdi Hitler'e bakıyoruz. Hitler'i çok dindar bir Hristiyan olarak göstermeye çalışıyor bazı kimseler. Kesinlikle Hitler normal Allah'ı inkar eden, evrimi savunan bir psikopat. Dinle hiçbir alakası yok. Bakın ne diyor Hitler? Kuzey Avrupa Almanlarını insanlık tarihinden çıkarın. Almanları çıkardığınız zaman tarihten geriye maymun dansından başka bir şey kalmaz diyor. Yani Almanlar haricindeki herkes maymundur diyor haşa. Maymuna daha yakındır diyor. Yani onlar ara geçiş canlılarıdır. Onların bir süre işte milyonlarca senede gelişmesiyle onlar da Almanlar gibi bir ırk olabilir diyor. Yani böyle bir mantık öne sürüyor. Ve öjeni teorisini ortaya atıyor. Bu öjeni teorisi biraz önce bahsettik. Evet. Darwin'in mantığı işte hastalar, sakatlar bunların korunması yanlıştır. Bunların insanlığın gelişmesi için bunların mutlaka öldürülmesi gerekiyor şeklindeki mantık. Bunu artık bir teori olarak ortaya çıkartıyorlar ve bakın ne yapıyorlar. 1933 yılında bakın yine Darwin'den sonra bunlar önce olan şeyler değil. 1933 yılında 350 bin akıl hastası, 30 bin çingene ve yüzlerce zenci çocuk kısırlaştırılıyor. Yani bunların ürememesi yani çiftleşmemesi için işte soylarının devam ettirmemesi için bu insanları kısırlaştırıyorlar. Yani sözde insanlığın evrimine bir kendilerince bir katkıda bulunuyorlar. Çok son derece aşağılık bir durum bu.
Evet.
Yine Hitler sarışın renkli gözlü olan Alman genç kızları bir kampta topluyor. Sarışın renkli gözlü olanları. Onların SS subaylarıyla birlikte olmalarını sağlıyor. Bu yolla üst ırk oluşturma hayalleri kuruyor.
Bu SS subayları da işte tam bir Alman tipli. Hani özel evet. Seçilmiş onlar da. Yani tip olarak
sarışın, mavi gözlü, renkli evet. Gözlü yine. Yani tamamen işte diğer insanları ayırıp renkli gözlü bayanlarla işte SS subaylarını birlikte olmalarını sağlayıp o nesillerden daha da gelişkin canlılar olacağını tabii düşünerek yapıyor evet, bunu. Yine bir psikopatlık görüyoruz yani. Böyle bir mantıksızlık. Gerçekten dünya tarihinde görülmemiş bir olay. Mussolini'ye bakıyoruz. 1935 ile 41 yılları arasında Etiyopya'da 15 bin insanı katlediyorlar. 1911 ile 47 arası Libya'da 1,5 milyon Müslümanı şehit ediyorlar. Bakın 1,5 milyon Müslümandan bahsediyoruz. Ve bunların hepsi kendi ırklarının daha iyi işte gelişmesi, daha gelişkin olması... Sözde tabii yani bunları sadece yaptıkları katliamları bir şey olarak gösteriyorlar. Yani bakın diyorlar biz bilime hizmet ediyoruz zaten. Yani biz hastaları sakatları öldürüyoruz ama biz işte bunu insanlık için yapıyoruz diyorlar. İnsanlığın daha fazla gelişmesi için yapıyoruz diyorlar. Yani tabii bizi evrimciler dinliyorsa. Şimdi Marx'a bakıyoruz. Marx'a tabii Darwin'den çok fazla etkileniyor. Hatta 19 Aralık 1860 tarihinde Engels'e yazdığı mektubunda şöyle bir şey söylüyor. Bizim görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren kitap bu, işte budur diyor. Darwin'in Türlerin Kökeni kitabından bahsediyor.
Ve kaç milyon kişiyi kesiyor.
Evet. Yine bakıyoruz Stalin şunu söylüyor. Stalin işte komünist lider. Darwinizmden çok fazla etkilenmiş ve hayat felsefesi olarak benimsemiş birisi Stalin. Genç nesillere üç şeyi öğretmeliyiz. Dünyanın yaşını, jeolojik orijinini ve Darwin'in öğretilerini diyor. Bakın gençlere diyor Darwin'in öğretilerini öğretmeliyiz diyor Stalin. Çünkü kendisi de bir Darwiniz ve ona bir bağlılığı var Darwinizme.
Bu aynı zamanda komünizmin de temelinin ne olduğunu net gösteriyor.
Evet.
Değil mi? Yani bu temel üstünde ne demek kuruluyor?
Faşizmin de fikir yapısı Darwinizm'den geliyor. Bakın çok farklı iki fikir olmasına rağmen faşizmle komünizm zıttır yani.
Evet.
İkisi de temelini Darwinizm'den alıyor. Bunu biz net bir şekilde biraz önce gördük, şahit olduk. Kendi sözlerinden, bu liderlerin kendi sözlerinden şahit olduk. Yani kimse saptırmaya çalışmasın işte. Hitler çok dindar bir Hristiyanlı falan. Artık yani buna çocuklar bile inanmıyor yani. Çünkü zaten Hristiyan ve dindar bir insan da olsa böyle bir katliam zaten yapmaz. Yani son derece şefkatli olur. İncil'de de inşallah değişmemiş bölümleri var İncil'inde. Orada da şefkat merhamet öğütlenir. Ona uyar. Böyle bir psikopat ortaya çıkmaz Allah'ın izniyle.
Evet.
Şimdi yine Mao'ya bakıyoruz. Çin'deki komünist lider. O da Darwinist. Ve şöyle diyor. Çin bu arada Stalin'in yaptığı şeyleri de söyleyelim. Stalin köylülerin tüm mahsullerini toplatıyor. Ve milyonlarca insan açlıktan kıvranarak can veriyorlar bu yüzden.
Köylüler.
Evet. Ve onların açlığa daha dayanıklı nesiller olacağını düşünüyor tabii bunu yaparken. Ve tabii üstün ırkların beslenmesinin daha önemli olduğunu düşünerek yapıyor bunu. Ve toplamda, bakın toplamda 20 milyon insanı katlediyor Stalin. Bunların arasında mesela mecliste kendisini az alkışlayanlar da var. Mecliste adam mesela kendisini Stalin'i az alkışlıyor diye onu da öldürtüyor. Yani bunun gibi çok fazla kişi var. Yine Mao'ya bakıyoruz yaptığı şeylere. 10 milyon kişi Mao'nun direkt söyleviyle öldürülüyor. Yani o direkt şunları öldürün şeklinde öldürülüyor. 20 milyon kişi cezaevlerinde öldürülüyor. 40 milyona yakın kişi ise açlıktan ölüyor. Mao zamanında yine. Evet, işte Çin'de yani genel bir bilanço var burada da. İşte SSCV'de 20 milyon ölü. Çin'de 65 milyon, Vietnam 1 milyon. Kuzey Kore 2 milyon, Kamboçya 2 milyon. İşte Doğu Avrupa, Latin Amerika toplam ölü sayısı 100 milyon. Bakın Darwinizm'den kaynaklı ölüm sayısı 100 milyon.
Bu arada hemen şunu ekleyeceğim. Harun Yahya TV'de Doğu Türkistan'daki zulmü gösteren 5 tane video var.
Evet.
O Çin'deki konu bitmiş değil yani. O hala komünist, Darwinist düşünceye sahip. Oradaki halk tarafından hala oradaki masum Müslüman Türk vatandaşlar katlediliyor. Onların da açık videoları. Yani bu teorinin ta bitmiş değil katliamları. Hani bu geçmişte olup bitmiş bir konu değil. Halen zihniyet devam ediyor. Devam ettiği yerlerde de hala kan akmaya devam ediyor. Bu görüntüleri isteyen herkes de izleyebilir.
Evet inşallah.
İnşallah.
En son şeyi söyleyelim. Darlington isimli bir evrimci bu olayların normal olduğunu kendince söylüyor ve şöyle diyor. Birinci nokta bencillik ve vahşet içimizdeki doğal bir şeydir diyor. Bencillik ve vahşet içimizdeki doğal bir şey. En uzak atamızdan bize miras kalmıştır diyor. Bencillik ve vahşet. O zaman vahşilik insanlar için normaldir. Evrimin bir ürünüdür diyor. Yani doğa tarihindeki olan evrimin bir ürünüdür vahşilik ve bencillik. Dolayısıyla bizim böyle insanların katledilmesi falan yani bunlar normal şeylerdir. O kadar garipse karşılamamak gerekiyor diyor.
Bakın hocam ağzına sağlık. O zaman evrim eşittir vahşet eşittir katliam değil mi?
Evet.
Diyebiliriz çok rahatlıkla.
Tabii çok rahat diyebiliriz.
Peki bu bitirelim mi programımızı?
Tamam hocam.
İyi geceler diliyoruz.